Ayrım 12.
Ninlil'in annesi, kızının bütün tanrıların başı, her istediği hemen yerine gelen güçlü Enlil ile evlenmesine çok istiyormuş. Fakat bütün tanrıların baş tacı olan, gururlu, kendini beğenmiş bu delikanlıya kızını beğendirmek öyle kolay bir iş değil ki. Kadın düşünüp taşınıyor, en sonunda aklına bir çözüm yolu geliyor. Kızına, kızım, Nunbirdu kanalına git. Orada soyunup suya gir ve yıkan. Enlil seni görüp beğenecektir diye öğüt vermiş. Kız da kendini beğendirmek istiyormuş ki, hemen annesinin önerisine uyarak kanala gitmiş. Soyunup çırılçıplak berrak sulara kendini bırakmış. Hakikaten annesinin umut ettiği gibi, Enlil onu görmüş ve birdenbire çarpılmışa dönmüş. Kıza sırılsıklam aşık oluvermiş. Ona dayanılması olanaksız öyle bir istek duymuş ki, hemen yaklaşıp evlenmeyi falan düşünmeden gel seninle yatalım diye zorlamaya başlamış. Fakat kız bu damdan düşer gibi teklife, böyle bir şey olamaz diye karşı çıkmış. Enlil bakmış ki kızı kandıramayacak. Hemen veziri Nusku'ya, Nunbirdu kanalının berrak suyunda yıkanan bir kıza görür görmez öyle bir aşık oldum ki, onu ne yap yap bana getir diye emir vermiş. Nusku bir tekne bulup kızı kandırarak ona bindirmiş. Enlil de arkasından girmiş tekneye. O hemen Ninlil'e sarılıp onunla zorla yatmış. Yatmış ama bu uygunsuz hareketi derhal diğer tanrıların kulağına gitmiş ve hepsini son derece kızdırmış. Enlil onların başı, kralı olduğu halde, "Enlil, defol kentten, git yeraltı dünyasına," diyerek kovmuşlar. Zavallı Enlil babamız büyük bir üzüntüyle yeraltına gitmek üzereyken, Ninlil dayanamamış onu yalnız göndermeye ve o da arkasından yürümeye başlamış. Yolda Ninlil, Ay Tanrı Nanna'ya gebe olduğunu anlamış. Enlil durumu öğrenince, geceleri dünyayı aydınlatacak Ay Tanrısının karanlıklar içinde yaşamasına gönlü razı olmamış. Onun yerine yer altına yeni doğacak tanrılar bırakarak oğlunu kurtarmak istemiş ve bu nedenle yolun üzerindeki Nippur şehrinin kapıcısı, yeraltı nehrinin adamı, ölüleri bu nehirden ölüler diyarına götürecek kayıkçı şekline girerek, karısının Ay Tanrısından başka 3 çocuk daha doğurmasını sağlamış. Bu çocukların adlarını sorarsanız yazayım. Meslantae, Ninazu, Enuggi. Bu arada Yüce Tanrımız Enlil ile sevgilisi evlenerek yer altından kurtulup tekrar Nippur'umuza gelmişler. Oğulları Nanna da gökyüzüne çıkarak parlak ışığı ile bizi aydınlatmaya başlamış. Onların Nippur'dan kovuluşlarını, büyük bir üzüntüyle yer altına gidişlerini anlatan hüzünlü ezgiler, tekrar yeryüzüne çıkıp Nippur'a gelişlerini dile getiren neşeli şarkılar, yüzyıllar boyu yazılıp söylenmiş burada. Bu öykünün doğru olup olmadığını bilemiyorum. Fakat biz buna inanıyoruz. Yalnız aklıma şöyle bir düşünce geliyor. Bizim ulusumuz arasında bir kadınla zorla beraber olmak çok fena sayılır. Kanunlarımızda böyle yapanlara ağır cezalar var. Acaba bunun büyük bir suç olduğunu halkımıza öğretmek için mi bu öyküyü söylemişler? Yoksa bu öykü dolayısıyla mı bu suç sayılarak kanunlarımıza girmiş? Aman tanrılarım, ben neler düşünüyorum? Günaha mı giriyorum acaba? İnsanın hiç istemediği halde bazen neler geliyor aklına? Bu öykü ister doğru olsun, ister doğru olmasın, bir yandan törenlerle eğlenmemizi, öte yandan bir kadınla zorla yatmanın değil insanlara, tanrılığa bile uygun olmadığını göstermek için bir neden oluyor. Bu hikayeden ozanlarımızın yaratmış oldukları şarkıların birkaç tanesini belki merak edersiniz diye size de yazmayı düşündüm. İlgileneceğinizi umut ediyorum. Önce Enlil'imizi ozanlarımın nasıl tanımladığını gösteren şiirlerden örnek vereceğim. Sonra da öyküden birkaç satır yazacağım. Emirleri uzaklara ulaşan, sözü kutsal olan Enlil, sözü değiştirilemeyen, verdiği kaderler değiştirilemeyen, ülkeyi gözetleyen, ülkenin kalbini arayan bey, yer tanrıları önünde eğilirler, gök tanrıları sana saygı gösterirler. Ey Enlil, kime iyi gözle bakarsan, o ayağını bastığı ülkeleri kendine bağlar. Enlil, değerli çoban, soluk alanları yönetecek çobanlık için prensliği yarattın, kutsal tacı onun başına koydun. Ey güçlü olan, gökte yağmuru, yerde suyu tutarsın. Ey Enlil, tanrıların, doğanın yularını tutarsın. Sen beysin, sen beysin, arpayı büyüten beysin, asmayı büyüten beysin. Göğün beyi, yerdeki bolluğun beysin. Sözü döndürülemeyen, akıllı sözü değiştirilemeyen sensin. Enlil tapınağındaki tahtında parlayınca, bir gök kuşağı gibi göğü sarar, yüzen bir bulut gibi yolunda gider. O göğün tek prensi, yerin tek büyüğüdür. Onun yüce veziri, toplantının başkanı Nusku, onun kalbinden geçenleri ve emirlerini bilir, onları büyük bir saygıyla yerine getirir. Gelelim öykümüzden birkaç bölüme. Annesi kızına söylüyor, berrak suda kız, berrak suda yıkan. Ninnil, Nunbirdu kanalının kıyısında yürü, ışıldayan gözlü bey, ışıldayan gözlü büyük dağ, ışıldayan gözlü Enlil baba görecektir seni. Kararları değişmeyen çoban, ışıldayan gözlü görecektir seni, kucaklayacak, öpecektir seni. Ninnil keyifle annesinin önerisini yerine getirir, berrak suda kız, berrak suda yıkandı. Ninnil, Nunbirdu kanalının kıyısında yürüdü, ışıldayan gözlü bey, ışıldayan gözlü büyük dağ, ışıldayan gözlü çoban gördü onu. Bey ona gel yatalım dedi, o istemedi. Benim kadınlık organım çok küçük, birleşmeyi bilemez. Benim dudaklarım çok küçük, öpmeyi bilmez. Enlil'in Nippur'dan kovuluşu, Enlil Kiur'a, Ninnil'in tapınağı yöneldi. Enlil Kiur'a gelince büyük tanrılardan 50'si, kader veren tanrılardan 7'si Enlil'i Kiur'da yakaladı ve dediler ki, Enlil, ölümsüz olan sen, defol şehirden. Nammir, ölümsüz olan sen, defol Nippur'dan. Bunları yazmakla sizi sıkmadımsa ne mutlu bana. Ludun Girra'nın yaşam öyküsü, tablet 19. Fırat Nehri kıyısında bir gezinti. Bir gün yolda Lugudu ile karşılaşmıştım. Bana vaktin varsa Fırat kıyısına gidelim, hem gezmiş olur hem de bulursak balık alırız demişti. Lugudu'yu eskiden beri tanırdım, ayak ticareti yapardı. Okuması yazması yoktu ama okumuşlarla beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu bilirdim. O gün hava çok güzel, fazla sıcak değildi. Benim de vaktim vardı, hem de böyle bir gezinti günlerden beri biriken yorgunluğuma iyi gelecekti. Olur dedim, gidelim dedim. O gezmemizi hiç unutmam, çok keyifli, çok neşeli geçmişti zamanımız. O gün nehir kıyısında balıkçılar o kadar çok balık tutmuşlardı ki, hiç görmediğim balık türleri vardı aralarında. Balıkçılar tuttukları balıkları cinslerine göre ayırıyor, büyüklerine göre de ikişer üçer dörder yaparak iplere dizip demet haline getiriyorlardı. Toplanan demetlerin bir kısmı başka kentlere gönderilmek üzere kayıklara dolduruluyor, bir kısmı da Nippur halkına satılmak üzere ayrılıyordu. Onları uzun süre arkadaşla konuşmadan izledik. Lugudu, ülkemizde balığın ve balıkçılığın ne kadar önemli olduğunu düşünüyordum dedi. Ben de biliyorsun bizim halkımız her şeyde olduğu gibi balıkçılıkta da büyük bir düzenleme yapmış. Tanrılarımızın bizim için var ettiği nehirlerimizde yüzlerce kanal açarak, göller yaparak bu sularda her tür balığı yetiştirmişler. Ayrıca güneyimizdeki koskoca denizimizde de güzel balıkları bulabiliyoruz. Ne mutlu bize dedim. Bu balıkları aklına gelen gelişi güzel avlayıp soylarını kurutmasın diye balık tutacakların bağlı olduğu bir lonca yapmışlar ve bunları denetlemesi için baba adıyla bir denetleyici koymuşlar. Her şehrin balık avlayacağı yer sınırlanmış. Tapınaklara, saraya, pazarlara verilecek balıklar bir düzene konmuş. Balıkçılar balık fiyatlarını kendileri belirleyemiyorlar, yalnız saray bu işi yapıyor. Oradan ne fiyat konursa ancak ona göre satılabiliyor. Tapınakların balık tutmak için özel yerleri var. Gereğinde orası halka kiraya verilebiliyor. Balıklar taze olarak satılmazsa ya kurutuluyor, ya tuzlanıyor veya pişirilip bir tür yağ içinde satılıyor. Çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere balıktan yağ da çıkarılıyor. Gördüğünüz gibi balık ve balıkçılık büyük bir iş ve ticaret alanı. Halkımız da balık yemeyi çok sever. Tanrılarımız için tapınaklara bol bol balık götürülür. Onları tanrılarımız yiyemez ama onlar için görev yapan yığınla tapınak personeli midelerine indirir. Benim en çok sevdiğim suhur balığı ile balık yumurtasıdır. Onların yanında birkaç soğan, ekmek, bir de bira oldu mu tadına doyum olmaz. Bizim bir kentten diğer kente haber mektup götüren habercilerimiz vardır. Su kenarındaki şehirlerden gönderilenlere yolda yemeleri için balık, ekmek, soğan ve bira verilir. Balık ve balıkçılığımız, sosyal düzenimizi koruyan saygın tanrıçamız Nanşe'nin sorumluluğu altındadır. Söz balıktan açılmış iken şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şairlerimizden biri bir balık evi yaptırıp içine birçok balık doldurmuş. Bunda ne var diyeceksiniz. Doğru. Fakat bir de kalkmış onun için şiir yazmış. Dedim ya, biz şair ruhlu bir ulusuz. Önümüze ne gelirse ona ait bir şiir yazıveririz. Onu okuyunca bir hayli gülmüştüm. Balığım, senin için bir ev yaptım. Dostların da gelsin, sevgilin de gelsin. Anan, baban, deden, karın, çocukların, komşuların da gelsin. Gir sevgili oğlum, gir evine. Orada tuzlu bir kanal gibi çalkanmayacaksın. Nehir çökertisindeki gibi bozulmayacaksın. Taşan sudaki gibi yatağın yayılmayacak. Evine kimse yaklaşamaz, onu bitkiyle kapladım. Eşiğine, sürgüsüne tütsü koydum. İçine en iyi yiyecekler ile bal doldurdum. Ortasına oturacağın bir yer yaptım, orada dinleneceksin. Kimse seni rahatsız etmeyecek. Kavga etmeyeceksin, herkes sana hayretle bakacak. Gir oğlum, gir evine. Ben bunları düşünürken Lugudu balıkçılara durmadan bunun adı ne, şunun adı ne diye sorup duruyordu. Ona bil bakalım bize kaç tür balık var diye sordum. Şöyle bir düşündü ve olsa olsa 15-20 kadardır dedi. Ben yüzüne ne söylüyorsun der gibi bakınca hemen çok mu? Kusuruma bakma. Biliyorsun benim fazla bilgim yok diyerek özür dilemeye kalktı. Ben arkadaş nereden bileceksin? Ben de bilemezdim ne kadar tür olduğunu. Fakat bizim eski bilginlerimiz bütün balık adlarını toplayarak bir sıra halinde yazmışlar. Katalogunu yapmışlar. Bizim okulun kitaplığında var. Onları çocuklara zaman zaman okutup yazdırıyoruz. Fakat balıkları görmeden onların hangi balık olduğunu bilmeleri olanaksız. Listeye göre en az 250 balık türü varmış deyince Lugudu'nun gözleri hayretle açılmış. İnanamam, nereden bulmuşlar o kadar cins balığı demişti. Ben de biliyorsun balıklarımızın yaşadığı nehirlerimiz, kanallarımız, göllerimiz, denizimiz gibi çeşitli ortamlar var. Buralarda suların cinsine, sıcaklık ve soğukluğuna, içlerindeki bitkilere göre de çeşitli balıklar oluyor. Lugudu, doğruyu söylemek gerekirse biz çok mutlu bir milletiz. Atalarımız ne kadar bilgili ve düşünceliymişler. O kadar balığı bulup onlara ad koymayı ve bu adları yazıp bizlere bırakmayı nasıl akıl etmişler? Bir türlü anlayamıyorum dedi. Bunları konuşurken kılçığı çok, yemesi çok zor olan bir balık gözüme ilişti. Arkadaşa bak bak şu balığı tanıyor musun? Onu bir yemeye kalksan boğazına kılçık kaçırmadan yutabilsen çok şanslısın dedim. Arkasından bu balığı yerken kadının birinin öyle canı yanmış ki kocam benim için toplar, oğlum benim için yığar, ne olur sevgilim de balıktan kılçığı temizleyip bana yedirse dediğini ekledim. Bu deyim çok hoşa gitmiş olmalı ki hemen bizim atasözü kitabına ekleyivermişler deyince Lugudu güldü güldü, kim istemez öyle sevgiliyi diye karşılık verdi. Deniz kenarında yaşayanlar daha değişik balıklar yiyebiliyorlar. Nipburumuz denizden oldukça uzak. Bu yüzden orada tutulan balıkları taze olarak bize kadar ulaştırmak zor oluyor. Serin havalarda getirilirse de az olduğundan biz duyuncaya kadar hemen kapışılır. Lugudu damdan düşer gibi denizde balıkla ilgili bir Adapa öyküsü olduğu kulağıma gelmişti. Sen bu öyküyü bilirsin. Ne olur bana anlatır mısın diye sordu. Nasıl anlatmam? Bana yeter ki bildiğim bir şey sorulsun. Çok çok eskiden deniz kıyısında bulunan Eridu kentinde Adapa adlı bir kahraman yaşıyormuş diye söze başladığımda aklıma geldi. Bu öykü bizim ama Akatlılar onu alarak yazıya geçirirken bizim tanrıların adını kendi dillerine çevirip kendilerine mal etmek istemişler. Bu da bizim kültürümüze nasıl konduklarını gösteren bir örnek. Her neyse ben sözümü sürdürdüm. Bu kahraman boş zamanlarında balık avlamaktan çok mutlu olurmuş. Bir gün yine kayığı içinde avlanırken birdenbire güney rüzgarı çıkararak kayığını batırmış. O da denizde dalgalarla boğuşurken güney rüzgarı şutunun kanatlarını kırarak canını kurtarmış. Bunun üzerine uzun bir süre güney rüzgarı esmez olmuş. Bunu fark eden gök tanrımız An, Akatlılar onu Anu yaptılar. Neden güney rüzgarı esmiyor diye sormuş. Kendisine Efendimiz Tanrı Ea'nın, bu da bizim bilgelik tanrımız Enki'ye verdikleri at, kölesi Adapa, şutun kanadını kırmış da ondan yanıtını vermişler. O zaman gök tanrımız çok kızmış ve şunu bana çağırın demiş. Bunu duyan Tanrı Ea, sevdiği Adapa'ya kendisini Tanrı Anu'nun çağırdığını bildirerek, orada sana verilecek yiyeceği ve içeceği sakın ağzına koyma, fakat verilecek elbiseyi giy, kokuyu sür diye uyarmış. Adapa Tanrı'nın yanına götürülmüş. Tanrı Anu ona, niçin güney rüzgarının kanatlarını kırdın diye sorunca, Adapa, onun kanadını kırmasaydım ben ölecektim şeklinde kendini savunmuş. Bunun üzerine Adapa'ya ekmek ve su verilmesini söylemiş. Anu. Adapa verilenleri ne yemiş ne de içmiş. Eğer onları yiyip içseymiş ölümsüz olacakmış. Bunu Ea'nın önerdiğini anlayan gök tanrımız ona giysiyle koku vermiş. Adapa elbiseyi giyip kokuyu sürünce Tanrı Anu'dan cinler, korkunç yaratıklar ve kötülüklerle savaşabilmesini sağlayacak sihirli bir güç almış diye sözümü bitirince Lugudu, sana hayranım. Ne sorarsam hemen yanıtlayabiliyorsun. Bu kadar bilgiyi nasıl unutmuyorsun anlamıyorum diyerek beni övmeyi de unutmadı. Bunları konuşurken neredeyse alacağımız balığı unutuvermiştik. Sevdiğim değerli balık bitmek üzereymiş, zor yetiştim. Evimiz kalabalık olduğundan hatırladığıma göre 3-4 deste almıştım. Ne kadar gümüş verdiğimi bilmiyorum. Balıkları ayırtıp dönüşte balıkçıdan almak üzere bir kenara koydurduktan sonra Lugudu ile nehrin kenarındaki yeşil ağaçların gölgesinde yavaş yavaş yürümeye başladık. Güneş altında pırıl pırıl parıldayan ve gök mavisiyle boyanmış su sakin sakin akıyordu. Bize yaşam veren bu sulara bakarken büyük bir güven ve huzur duyuyor, onu bizim için var eden Yüce Tanrımız Enlil'e bütün kalbimle şükrediyordum. Elimde olmadan ağzımdan şu dizeler dökülmüştü. Enlil baba gözlerini Fırat'a çevirince şahlanan boğa gibi gururla kalktı. Erkeklik organını dikiltti. Fırat'ı saçılan sularla doldurdu. Fırat şaha kalkmış boğaya kendini bıraktı. O erkeklik organı ile ona gelinlik hediyesini verdi. Onu doğuma yöneltti. Getirdiği su saçılan sudur. Verdiği tahıl halkın yiyeceğidir. Bunları duyan Lugudu, neler mırıldanıyorsun? Yüksek sesle söyle de ben de ne olduğunu anlayayım deyince Kendime gelerek ona da tekrarladım ağzımdan çıkanları. O, bak şu işe, Fırat'ı bile Enlil babamız meydana getirmiş derken yeni bir bilgi almanın mutluluğu yüzüne vurmuştu. Kıyıda yürürken arada bir geçen kayıklara, yelkenlilere çocuklar gibi el sallıyorduk. İnsan hiçbir yaşta çocukluğunu bırakamıyor. Bugün bile bir tekne gördüm mü içindekilere el sallamaktan kendimi alamıyorum. Lugud'u yürüdüğümüz sürece bir şeyler öğrenmek amacıyla oradan buradan duyduklarını doğrulamak veya düzeltmek için durmadan sorular soruyordu. Bir ara bu Fırat'ın kıyısında vaktiyle Huluppu denilen bir ağacın yetiştiğini duymuştum. Şimdi olup olmadığını bilmiyorum. Fakat onun da ilginç bir öyküsü varmış. Sen biliyorsundur, ne olur onu da bana anlatır mısın dedi. Nasıl kırardım onun bu isteğini? Biliyorsunuz artık beni bildiğimi anlatmaktan çok zevk alıyorum işte. Sözlerime şimdi o ağaç nedense yok olmuş. Daha doğrusu kökü kurumuş. Nasıl bir ağaç olduğunu bilemiyorum diye başladım. Çok eski çağlarda bu ağaç Fırat kıyısında bir fidan olarak büyürken suların hızına dayanamayıp kökünden çıkarak sürüklenmeye başlamış. Sevgili tanrıçamız İnan'la onu görmüş, yakalayıp sudan çıkararak kendi şehri olan Uruk'a götürüp ağaç büyüdüğünde ondan kendisine bir yatak ve taht yapmak amacıyla kutsal bahçesine dikmiş. Gel zaman git zaman ağaç büyümüş, tam kesilecek duruma geldiğinde tanrıçamız bir de ne görsün? Ağacın tam kökünde ejder gibi büyük ve acımasız bir yılan yuva yapmış. Ağacın gövdesinde kara renkli Lilit isimli bir cin oturmuş. Tepesine de Anzu kuşu yavrularını kondurmuş. Bunlar tanrıçamıza ağacı kesmesi için bir türlü meydan vermemişler. Tanrıçamız buna son derece üzülmüş ve her zaman gülen yüzü gülmez, gözlerinden durmadan yaşlar akar olmuş. Erkek kardeşi Güneş Tanrımızdan, kız kardeşi Yeraltı Tanrıçamızdan yardım istemiş. Fakat nedense onlar yardıma yanaşmamış. Bunu duyan kahraman Gılgamış, 50 mana, 25 kilo kadar ağırlığındaki silahını göğsüne sararak, eline bronz baltasını alarak kutsal bahçeye girmiş. Gılgamış ağacı bir vuruşta devirmiş ve üç yaratık da ağacı bırakıp kaçmışlar.